Anna Karenina, Tolstoy. İkinci kaset, birinci yüz. Sayfa 59. Kısacası, Levin'in gelişi, sonuçlanması pek yakın olan bu işi karıştırıyordu. Eve dönerken Levin'den söz açan prenses, Moskova'ya geleli çok mu oluyor diye sordu. Bugün gelmiş anne. Bir şey söylemek istiyorum diye söze başladı kadın. Kitty, onun ciddi ve heyecanlı yüzünden ne diyeceğini anladı. Kızararak hemen annesine doğru döndü. Anne, dedi, rica ederim, rica ederim bana bir şey söylemeyin. Ben her şeyi biliyorum. Annesiyle aynı şeyi istiyordu. Ancak annesinin isteğinin dayandığı nedenler genç kızı yaralıyordu. Yalnızca demek istiyorum ki birine umut verirken... Anneciğim, sevgili anneciğim, Tanrı aşkına konuşmayın. Bu konudan söz etmek çok korkunç. Prenses kızının gözlerinin göz olduğunu görünce, bundan söz etmeyeceğim, dedi. Bana yalnız şunu söyle canım. Benden sır saklamayacağına söz vermiştin. Gizli bir şeyin olmayacak, değil mi? Senden hiçbir sırrımı saklamayacağım anne, dedi Kitty. Kızararak annesinin gözlerinin içine baktı. Ama şimdi sana diyecek bir sözüm yok. Ben bunu istesem bile yapamam, bilmiyorum. Böyle bakarken yalan söyleyemez diye düşündü anne, heyecan ve mutlulukla gülümseyerek. Şu anda Kitty'nin içinden geçen, zavallı kız için çok büyük ve önemli olan bu olay prensesi gülümsetiyordu. 13. Kitty akşam yemeğinden sonra davet başlayıncaya dek genç bir askerin savaş öncesi hissettiği duyguya benzer bir duygu içindeydi. Yüreği hızla çarpıyor, kendini bir konuya veremiyordu. Akşam iki erkek ilk kez karşılaşınca yazgısının belirleneceğini seziyordu. Sürekli olarak onları tek tek ya da birlikte getiriyordu gözlerinin önüne. Geçmişi düşündüğünde sevgiyle karışık bir zevkle Levin'le eski ilişkilerini anımsıyordu. Çocukluk anıları ve özellikle Kitty'nin yitirdiği kardeşiyle Levin'i birleştiren dostluk ilişkilerine duygusal bir sevinçlilik katıyordu. Emin olduğu Levin'in aşkı onu tatlı düşlere daldırıyor, Levin'i düşünmekten hoşlanıyordu. Vronsky'ye gelince çok iyi bir yüksek sosyete erkeği olmasına karşın içi sıkılmadan düşünemiyordu onu. Ancak aralarındaki ilişki Kitty'den kaynaklanan bir kararsızlık yüzünden içtenlikten uzaktı. O çok sevimli ve içten görünüyordu. Levin'le olan ilişkileri ise çok doğal ve saftı. Ancak Vronsky ile geleceğini düşününce önünde parlak ve mutlu bir yaşam uzandığını görüyordu. Levin neyse tam tersine geleceğe belirsiz görünüyordu. Akşam için giyinmeye çıktığı odasında aynaya baktı, iyi bir gününde olduğunu sevinçle gördü, bütün çekiciliği üstündeydi. Buna çok sevindi. Çünkü bu akşam sakin ve özgürce hareket edermiş gibi görünse de mutlu olmaya çok gereksinimi vardı. Saat 7.30'da salona indi. Uşak hemen Konstantin Dimitriyevich Levin diye haber verdi. Prenses henüz odasındaydı. Prens de hala aşağı inmemişti. O geldi diye düşündü Kitty. Bütün kanı yüreğine doldu. Kendini aynada görünce yüzünün solgunluğu korkuttu Kitty'yi. Şu anda Levin'in kendisini yalnız görmek ve amacını hemen açıklamak için özellikle erken geldiğinden emindi. İlk kez bir gün içinde yepyeni bir durumla karşı karşıya geldi. O anda söz konusu olan şeyin yalnızca kendisinden, kiminle mutlu olacağını ya da kimi seveceğini bilmekten ibaret olmadığını ama aynı anda kendisi için gerçekten de sevgi besleyen bir erkeği acımasızca incitmek zorunda kalacağını anladı. Ama neden? Çünkü bu sevimli erkek ona aşıktı. Ama yapılacak bir şey yoktu, bunu yapmak zorundaydı. Tanrım, onunla konuşayım mı acaba? Peki ne derim? Onu sevmediğimi mi? Gerçek değil bu. Peki ama ona ne derim ben? Başka birini sevdiğimi mi? Hayır, bu olanaksız. Kaçıp giderim en iyisi, diye düşünüyordu. Levin'in ayak seslerini duyduğunda kapının yanına gelmişti. Yo, saçma bu. Neden korkayım ki? Kötü bir şey yapmadım. Ne olursa olsun gerçeği söyleyeceğim. Ondan bir şey gizlemek gerekmez. İşte geldi, dedi kendi kendine. Levin'i görünce. Çok güçlü ve aynı zamanda da çok sıkılgan görünen Levin'in parlayan gözleri Kitty'ye dikilmişti. Genç kız yalvaran bakışlarla onun yüzüne baktı, elini uzattı. Sanırım çok erken geldim, dedi boş salona bakarak. Tasarısının başarıyla sonuçlandığını, hiçbir şeyin açıklama yapmasına engel olamayacağını anlayınca yüzü karardı. Yo hayır, dedi Kitty masanın yanına oturarak. Ama ben sizinle yalnız olmak istiyordum, diye söze başladı Levin. Cesaretini yitirmemek için kıza bakmadı ve oturmadı. Annem az sonra gelir. Dün çok yorulmuştu da dün... Kitty ne dediğini bilmeden konuşuyordu. Yalvaran, okşayan bakışları hala Levin'e dikiliydi. Levin ona baktı. Kitty kızararak sustu. Size burada uzun süre kalıp kalmayacağımı bilmediğimi söylemiştim. Bunun size bağlı olduğunu da. Kitty sorduğu soruya nasıl yanıt vereceğini bilmediğinden başını gittikçe daha da öne eğiyordu. Bunun size bağlı olduğunu diye yineledi Levin. Demek istiyordum ki özellikle bunun için geldim. ''Karım olmayı kabul eder misiniz?'' dedi. Ne söylediğinin farkında olmadan ama korkunç söz söylenmişti. Levin durup ona baktı. Kitty ruhunun derinliklerinde mutluluk duyarak ona bakmadan zorla soluk alıyordu. Bu aşk açıklamasının üzerinde böylesine güçlü bir etki yaratacağını hiç düşünmemişti. Ama bu durum çok kısa sürdü. Birden aklına Vronsky geldi. O zaman Levin'e içtenlikle ve açıkça bakınca umutsuz yüzünü gördü, hemen yanıt verdi. Bu olamaz, beni bağışlayın. Bir an önce ona çok yakındı ve Levin'in yaşamında önemli bir yer tutuyordu. Oysa şimdi ondan uzaklaşmış ve yabancı olmuştu. Zavallı Levin ona bakmadan, kaçınılmazdı bu dedi, selam verip gitmek istedi. 14. Tam o sırada prenses içeri giriyordu. Gençleri görüp de yüzlerinin allak bullak olduğunu fark edince yüzünde korku belirdi. Levin sessizce ona selam verdi. Kitty bakışlarını kaldırmadan sustu. Tanrı'ya şükür reddetmiş diye düşündü annesi. Her perşembe konuklarını karşılarken gülümsediği gibi gülümsedi yeniden. Oturduğu Levin'e köydeki yaşamıyla ilgili sorular sormaya başladı. Levin gizlice sıvışmak için konukları beklemek üzere bir iskemle aldı. 5 dakika sonra Kitty'nin bir arkadaşı Kontes Nordstone geldi. Kadın geçen kış evlenmişti. Zayıf, sarışın, parlak kara gözlü genç bir kadındı Kontes Nordstone. Kitty'yi severdi. Bütün evli kadınların genç kızlara karşı gösterdikleri sevgi gibi onun sevgisi de onu kendi kafasındaki gibi eşsiz biriyle evlendirme isteğinde kendisini gösteriyordu. Kitty'nin Vronsky ile evlenmesini istiyordu. Kış başında Şçerbatskilerde sık sık gördüğü Levin hoşuna gitmemişti. Levin'le her karşılaşmasında en büyük eğlencesi ona takılmaktı. Bana tepeden baktığı zaman ondan hoşlanıyorum. Benimle yüce konular hakkında konuşurken ya beni çok aptal bulduğundan ya da benim düzeyime indiğinden utanarak susuyor. Bana dayanamadığı için çok mutluyum diyordu kendi kendine. Kontes haklıydı çünkü gerçekten de Levin ondan nefret ediyor. Kontes'in övündüğü aynı neden yüzünden onu küçümsüyordu. Onun kadınca öfkesi, kayıtsızlığı ve her şeyi somut ve maddesel olarak ele alması tiksindiriyordu Levin. Kontes Nordstone'la Levin arasında, sosyete arasında çok sık görülen öyle bir ilişki kurulmuştu ki bu iki kişi birbiriyle dıştan dostça ilişki içindeymiş gibi görünürken birbirlerini ciddiye almayacak kadar, hatta birbirlerinin hareketlerinden kırılmayacak kadar küçümsüyorlardı birbirlerini. Kontes Nordstone hemen Levin'e saldırdı. "Vay Konstantin Dmitriyeviç, demek Babil'imize yine geldiniz," dedi küçük sarı elini onu uzatarak. Kış başında bir akşam Levin'in Moskova'ya Babil demesini anımsatmak istiyordu. Babil mi değişti yoksa siz mi bozuldunuz diye ekledi Kitty'ye bakıp gülümseyerek. Sözlerimi çok iyi anımsadığınıza çok sevindim Kontes dedi Levin. Kendini toparlamış, Kontes'le yaptıkları acı tatlı şakaların her zamanki havasına hemen uymuştu. Sizi çok etkilemiş olmalı şakalarım. Ah hem de nasıl, ama bunları hep bir köşeye yazarım. Kitty yine paterne kaydı mı? Sonra Kitty ile konuşmaya başladı. Levin'e şimdi buradan kaçıp gitmek ne denli sıkıcı gelse de bütün akşam boyunca burada kalmak ve Kitty'nin bakışlarını kaçırdığını görmekten daha kolay olurdu. Kalkmak istedi ama onun sustuğunu fark eden prenses ona dönerek ''Moskova'da çok kalacak mısınız?'' dedi. ''Zemtvostlarla ilgilendiğinizi, bu yüzden de uzun süre ayrılamadığınızı sanıyorum.'' ''Hayır prenses, artık Zemtvostlarla ilgilenmiyorum.'' dedi. ''Birkaç günlüğüne geldim.'' Kontes Levin'in ciddi ve sert yüzünü inceleyerek içinden özel bir şeyler geçiyor diye düşündü. Eskisi gibi büyük tartışmalara girişmiyor ama onu konuşturmayı başaracağım. Kitty'nin önünde onu gülünç duruma düşürmek çok hoşuma gidiyor. Amacıma da ulaşacağım. Konstantin Dmitriyeviç, siz her şeyi bilirsiniz. Bizdeki köylerde, Kaluga eyaletinde köylüler ve karıları ellerindeki bütün parayı meyhanelerde harcıyorlar ve borçlarını ödemiyorlar. Bunun nedenini bana açıklar mısınız rica ederim? Her zaman köylüleri savunan siz buna bir açıklama getirin. Tam o anda içeri bir kadın girdi. Levin kalktı. Bağışlayın Kontes ama bu konuda hiçbir fikrim yok, size yararlı olamam dedi kadının ardından içeri giren subaya bakarak. Levin bu Vronsky olmalı diye düşündü. Emin olmak için Kitty'ye baktı. Genç kız geleni görmüş Levin'e bakıyordu. Genç kızın tek bir bakışından ve elinde olmadan gözlerinin parlamasından onun bu adamı sevdiğini anladı Levin. Kitty söylemiş gibi buna inandı. Ama kimdi bu adam? Haklı ya da haksız gitmeye karar veremiyordu şimdi Levin. Kitty'nin sevdiği bu adamın kim olduğunu bilmek zorundaydı. Pek çok erkek üstün bir rakiple karşılaştığında onun bütün üstünlüklerini yatsımaya, yalnızca kusurlarını görmeye hazırdır. Bazıları da tam tersine içleri sızlayarak bu üstün rakipte kendilerine bastıran bir takım üstünlükler bulmaya uğraşırlar. Levin sonuncularındandı ama görünüşte iş kolaydı. Vronsky'nin değeri hemen göze çarpıyordu. Esmer, orta boylu, yüzü hoş, sakin ve kendinden emin bir delikanlıydı. Kısa kesilmiş kara saçlarından, yeni tıraş edilmiş çenesinden, yeni ve kusursuz kesimli üniformasına kadar kişiliğindeki her şey hem sade hem de kibardı. Vronsky içeri girmekte olan bir kadına yol verip prensese sonra da Kitty'ye doğru yürüdü. Yaklaştığı anda genç kızın güzel gözleri özel bir sevgiyle parlıyor, yüzünde hem alçak gönüllü hem de gururlu, mutlu bir gülümseme beliriyordu. En azından Levin'in izlenimi böyleydi. Vronski kızın önünde zarif bir biçimde saygıyla eğildi, küçük ama biraz geniş elini ona uzattı. Orada bulunanları saygıyla selamlayıp birkaç söz ettikten sonra ondan bakışlarını ayırmayan Levin'e hiç bakmadan oturdu. Prenses Levin'i göstererek, "Size Konstantin Dmitriyevich Levin'i tanıtmama izin verin, Kont Alekseyevich Krilovich Vronski," dedi. Vronski kalktı, Levin'e dostça baktı, elini sıktı. Açık ve içten bir gülümsemeyle, "Bu kış sizinle yemek yiyebileceğimi sanıyordum, oysa siz hemen köye döndünüz." "Konstantin Dmitriyevich kentten ve kent insanlarından nefret eder. Onları küçümser," dedi Kontes Nordstrom. "Sözlerim sizi öylesine etkilemiş ki onları çok iyi anımsıyorsunuz," dedi Levin. Az önce de aynı sözleri söylediğini fark ederek kızardı. Vronski Levin'e ve Kontes Nordstrom'a bakarak gülümsedi. "Hep köyde mi yaşıyorsunuz?" diye sordu. "Kışın canınız sıkılıyordur." Levin anlamsız bir sesle, "Hayır, insanın işi olursa tek başına hiç canı sıkılmaz," dedi. Vronski Levin'in ses tonunu fark etmemiş gibi davrandı. "Köyü severim ben," dedi. "Kont, umarım orada her zaman yaşamaya razı değilsinizdir," dedi Kontes Nordstrom. "Bilmem, köyde uzun süre kalmadım hiç. Bununla birlikte bir kezinde garip bir duygu hissettim içimde," diye sürdürdü. "Listeki annemle birlikte bir kış geçirdiğimiz sırada Rus köylerini, lapalarını ve köylüleri öyle çok özlemiştim ki, bildiğiniz gibi Nis Napoli ya da Sorrento gibi oldukça sıkıcı bir kenttir. İnsan orada fazla kalamaz. Evet, orada durmadan Rusya'yı, özellikle de Rus köylülerini düşünüyordum. Şey gibi." Dostça ve sakin bakışlarını sırayla bir ona bir ötekine çevirerek Levin'e ve Kitty'ye anlatıyordu. Aklına ilk gelen şeyleri söyleyiverdiği belliydi. Kontes Norson'un konuşmak istediğini fark edince başladığı cümleyi bitiremeden sustu, onu ilgiyle dinlemeye başladı. Konuşma bir an bile kesilmedi. Öyle ki susmaları durumunda yedeğinde klasik ve modern eğitim ve zorunlu askerlik hizmeti gibi iki önemli konu bulunduran yaşlı prenses bunları öne sürecek zaman bulamadığı gibi Kontes Norson da Levin'e takılamadı. Levin istek duyduğu halde genel konuşmaya katılamadı. Her an kendi kendine "Şimdi tam gitme zamanı," diyordu ama bir şey beklermiş gibi bir türlü gidemiyordu. Konuşma döner masalara ve ispiritizmaya geldi. Kontes Norson bunlara inanıyordu. Gördüğü mucizeleri anlatmaya koyuldu. "Ah Kontes, Tanrı aşkına açıklayın bana," dedi Vronski gülümseyerek. "Çaba göstermeme karşın ispiritizm olayında olağanüstü bir şey göremedim hiç." "Öyleyse önümüzdeki cumartesi günü gelin," dedi Kontes. "Peki ya siz Konstantin Dmitriyevich, ispiritizm olaylarına inanır mısınız?" "Neden soruyorsunuz, ne diyeceğimi biliyorsunuz. Ama düşüncenizi öğrenmek istiyorum ben. Düşüncem şu, döner masalar kendisine aydın diyen toplumun köylülerden daha üstün olmadığını kanıtlar. Köylüler nazara, kadere, başkalaşıma inanırlar. Oysa siz..." "Nasıl, siz bunlara inanmıyor musunuz yoksa?" "İnanamam Kontes. Ama ya gözlerimle gördüm dersem?" "Köylüler şeytanı da gözleriyle gördüklerini söylerler." "O halde benim yalan söylediğimi düşünüyorsunuz siz." Sonra neşeyle gülmeye başladı. Kitty Levin'in yerine kızardı. "Hayır Maşa, Konstantin Dmitriyevich buna inanmadığını söylüyor," dedi. Levin bunu anlayarak daha sert bir yanıt vermek istedi ama Vronski gülümseyerek iyi niyetle sertleşmeye başlayan konuşmaya karıştı. "Böyle olayların olabileceğini hiç mi kabul etmiyorsunuz?" diye sordu. "Neden? Bilmediğimiz elektriği kabul ediyoruz ama. Bizim bilmediğimiz yeni bir güç var olamaz mı?" "Elektrik bulunduğu zaman yalnızca olay açıklanmış oluyordu," diye sözünü kesti Levin. "Kökeni, nedeni bilinmiyordu. Bir uygulama alanı düşününceye kadar aradan yüzyıllar geçti. Tam tersine ruh çağrımlarsa işe masaların yazı yazdığını, ruhların göründüğünü söyleyerek başlıyorlar. Sonradan da bilinmeyen bir gücü ortaya çıkarıyorlar." Vronski her zaman olduğu gibi sözleriyle ilgilenerek dikkatle dinliyordu Levin'i. "Evet ama ruh çağıranlar bu gücün şu anda ne olduğunu bilmiyoruz ama böyle bir güç var diyorlar. Bu gücün hangi koşullarda hareket ettiği ortada. Bunun ne olduğunu bilginler bulmalı. Bu neden yeni bir güç olmasın madem ki." Levin yine sözünü kesti. "Çünkü elektrik alanında reçineye yüne her sürttüğünüzde her zaman aynı olay oluyor. Oysa ilgilendiğimiz bu olayda aynı olay herkesin de olmuyor. Şu halde bir dua olayı değil bu." Vronski konuşmanın bir davete göre oldukça ciddi bir havaya döneceğini anlayarak artık tartışmadı. Konuşmayı durdurmak için neşeyle gülümseyerek bayanlara döndü. "Hemen bir deneme yapmamızı ister misiniz Kontes?" Oysa Levin sözlerini bitirmek istiyordu. "Ruh çağıranların bu mucizeyi yeni bir güç olarak açıklamaya kalkışmalarının şanssızlık olduğunu düşünüyorum," diye sürdürdü. "Manevi bir güçten yola çıkıyorlar ama yine de bunu maddi bir denemeye bağlı kılmak istiyorlar." Herkes sözünü bitirmesini istiyordu. Levin bunu anladı. "Sizin çok iyi bir medyum olacağınıza inanıyorum," dedi Kontes Nordstrom. "Sizde öyle coşkulu bir hal var ki..." Levin yanıt vermek üzere ağzını açtı ama kızararak sustu. "Haydi bayanlar, hemen masaya sorular soralım lütfen," dedi Vronski. "Prenses, izin verir misiniz?" Vronski deneye uygun mobilya aramak üzere ayağa kalktı. Kitty masanın önünde ayakta duruyordu. Öne geçerken bakışları Levin'inkilerle karşılaştı. Onu yıkan mutsuzluğun nedeni kendisi olduğundan Levin'e bütün yüreğiyle acıyordu. Bakışlarıyla elinizden gelirse beni bağışlayın. Öyle mutluyum ki diyordu. Herkesten sizden olduğu kadar kendimden de nefret ediyorum diye yanıt veriyordu Levin'in bakışları. Şapkasını aldı ama çekip gidemedi bir türlü. Bir sehpanın çevresine toplanınca Levin bundan yararlanıp gitmeye niyetlenirken yaşlı prens içeri girdi. Bayanları selamlayıp Levin'e döndü. Vay, ne zaman geldiniz diye neşeyle söze başladı. Burada olduğunuzu bilmiyordum. Sizi gördüğüme çok sevindim. Yaşlı prens ara sıra Levin'e sen diyordu. Onu kucakladı. Hep onunla ilgilendiğinden ayağa kalkmış prensin kendisiyle konuşmasını bekleyen Vronsky fark etmedi. Kitty bütün bu olanlardan sonra babasının Levin'e saygı göstermesinin ona nedenle acı gelmiş olacağını hissetti. Babasının Vronsky'nin selamına soğuk soğuk yanıt verdiğini, Vronsky'nin ise onun kendisine neden iyi davranmadığını anlamaya çalışarak şaşkın şaşkın yaşlı prense baktığını gördü. Genç kız kıpkırmızı kesildi. Prens, Konstantin Dmitriyevich'i bize bırakın dedi. Kontes Nordstone, bir deneme yapmak istiyoruz. Ne deneyi? Ruh çağırmak mı? Neyse bayanlar baylar beni bağışlayın ama bence yüzük oyunu daha eğlencelidir dedi Prens Vronsky'ye bakarak. Bu oyunu onun bulduğunu sanıyordu. Yüzük oyununun en azından bir anlamı var. Vronsky gözlerini kısmış gülümsemeye çalışarak prense bakıyordu. Gelecek hafta yapılması beklenen büyük balo konusunda Kontes Nordstone'la konuşmaya başladı. Umarım siz de orada olursunuz dedi Kitty'ye. Prens uzaklaşır uzaklaşmaz Levin kimseye görünmeden çıktı. Bu geceden kalan son izlenimi Vronsky'ye balo konusunda yanıt veren Kitty'nin mutlu mutlu gülümseyen yüzü oldu. 15. Davetten sonra Kitty annesine Levin'le konuştuklarını anlattı. Ona çok acımasına karşın kendisine evlenme önerisi yaptığı için çok mutluydu. Davranışının yerinde olduğuna inanıyordu ancak yatınca uzun süre uyuyamadı. Gözlerinin önünde Levin'in yüzü, çatılmış kaşları, prensin karşısında dururkenki yere eğik, acı, hüzün ve iyilik dolu bakışları, Kitty'ye ve Vronsky'ye sırayla bakan bakışları bir türlü gitmiyordu. Levin için öyle üzüldü ki gözlerinden yaş geldi. Ama hemen kendisi için özveride bulunduğu kişiyi düşündü. Kontun erkeksi, güvenli, herkese karşı iyilik ve soyluluk okulan yüzü alımsadı. Sevdiği adamın aşkını anımsadı. Ruhu yeniden sevinçle doldu. Mutlu mutlu gülümseyerek başını yastığa dayadı. Çok üzücü, çok üzücü bir durum. Ama ne yapayım, ben suçlu değilim diye düşünüyordu. Yine de içinden gelen bir ses onu endişelendiriyordu. Levin'i kendine çektiği için mi, yoksa onu ittiği için mi pişmanlık duyduğunu bilmiyordu. Ve mutluluğu bu kuşkuyla zehir oluyordu. Tanrım bana acı, Tanrım bana acı diyordu durmadan. Bir türlü uyuyamıyordu. Aynı anda aşağıda prensin küçük çalışma odasında da sevgili kızlarından söz eden Kitty'nin annesiyle babası arasında her zamanki çatışmalardan biri oluyordu. Prens kürklü sabahlığının önünü kavuşturarak kolunu sallarken neler oluyor böyle diye bağırıyordu. Sizde onur ve gurur namına hiçbir şey yok. Bu iğrenç ve aptalca koca yarışıyla kızınızı yitiriyorsunuz demektir bu. Prenses yaşlı gözlerle Tanrı aşkına prens bana açıklayın ne yapmışım ben diyordu. Kızıyla yaptığı konuşmadan çok mutlu olarak her zamanki gibi prensin yanına iyi geceler dilemek için gelmişti. Levin'in evlenme önerisinden de, Kitty'nin bunu reddetmesinden de söz etmeye niyeti olmamasına karşın Vronsky'ye atıfta bulunarak bu işin çözüme kavuştuğunu, annesi gelir gelmez de Vronsky'nin bunu açıklayacağını söyledi. Oysa prens bu sözleri işitir işitmez öfkelenerek sert sözler söylemeye başladı. Ne mi yaptınız? Size söyleyeyim. Birincisi, bir nişanlı peşine düştünüz. Bütün Moskova haklı olarak bunu diline dolayacaktır. Akşam davetleri verdiğinizde yalnızca seçkin adayları değil herkesi çağırın. Bütün o çaylakları çağırın. Dans etmeleri için bir davulcu getirin. Ama bugünkü gibi davranmayın. Adayları çağırıyor, konuşmalarını yönetiyorsunuz. Bundan utanç duyuyorum. Utanç duyuyorum ben. Sonunda amacınıza ulaştınız ve küçüğün başını döndürdünüz. Levin, şu Petersburglu kendini beğenmiş budaladan bin kat daha değerlidir. Onların tümü de aynı kalıptan çıkmadır. Aynıdır tümü de. Hiçbir beş para etmez. Soydan gelme bir prens olsa bile kızımın kimseye gereksinimi yoktur. Peki ama ben ne yaptım ki? Size bunu söylüyorum işte ya diye bağırdı prens öfkeyle. Seni dinlemeye kalkarsak kızımızı hiçbir zaman evlendiremeyiz. Biliyorum bunu diye sözünü kesti prenses. Bu durumda köye gitmemiz daha iyi. Evet böylesi daha iyi. Ama ya pas verdiğim için mi sistem ediyorsun bana? Kimseye pas vermedim ama bir delikanlı, çok iyi bir delikanlı kızımıza tutulmuş ve sanıyorum ki... Demek öyle sanıyorsunuz. Ya kız da gerçekten ona tutkunsa ve o da benim kadar onunla evlenmek istiyorsa? Ah keşke gözlerim kör olsa. Ah ispirtizma, nis, ah balo. Prens karısına öykünüp her sözde yerlere eğiliyordu. Böyle olur işte. Kitty'nin felaketini hazırlamış olmuyor muyuz? Gerçekten o kafasına takarsa... Peki ama neden böyle düşünüyorsun? Bu bir varsayım değil, gerçeğin ta kendisi. Biz erkekler kadınların göremediği şeyleri görürüz. Bir yanda ciddi niyetleri olan bir delikanlı, öte yandaysa o beyefendi gibi eğlenmekten başka bir şey düşünmeyen, hercai gönüllü bir görüyorum. Bunlar senin düşüncelerin. Neyse, sana dediklerimi aklından çıkarma ama Dolly de olduğu gibi çok geç olacak. Peki peki, artık bundan söz etmeyelim, diye kestirip attı prenses. Dolly'nin uğratığı felaketi anımsamıştı. Eh, iyi geceler. Haç çıkarttılar, öpüştükten sonra birbirlerini ikna edemeden ayrıldılar. Prenses o akşam Kitty'nin yazgısının kararlaştırıldığına, Ronski'nin niyetinin ciddi olduğuna inanmıştı. Ama kocasının sözlerini aklını karıştırmıştı. Odasında geleceğin belirsizliği karşısında Kitty gibi korku içinde birkaç kez aklından "Tanrım sen bize acı, Tanrım sen bize acı" diye geçirdi. 16. Ronski aile yaşamı görmemişti hiç. Annesi gençliğinde, evlendiği sırada, özellikle de daha sonra kimsenin bilmediği pek çok serüveni olan parlak bir sosyete dünyası kadınıydı. Babasını anımsamıyordu. Soylular arasında yetişmişti. Subay rütbesiyle çok genç yaşta okuldan çıkınca kendini hemen Petersburglu zengin subaylar arasında buldu. Soylular dünyasında yaşıyor ama gönlü bunu çekmiyordu. Petersburg'un lüks ve bozuk yaşamından sonra Moskova'ya gelince ince ve tutkun bir genç kızın yanında duyulabilecek güzelliği tanıdı. Kitty ile ilişkilerinde kötü bir şey olabileceği Vronsky'nin aklına bile gelmedi. Baloda sık sık onunla dans ediyordu. Ailesiyle sık sık görüşüyor, ona sosyetede olduğu gibi herhangi bir basit olaydan söz ediyor ama amacını belli eden konulara önem vermiyordu. Kitty'ye herkesin önünde söylenmeyecek bir şey demediği halde onun gittikçe kendine bağladığını seziyordu. Bunu gördükçe daha çok seviniyor, Kitty'ye karşı duyguları yumuşuyordu. Kitty'ye karşı davranışının belirli bir adı olduğunu, buna evlenmeyi düşünmeden genç bir kızı baştan çıkarmak dendiğini ve bu namussuzca baştan çıkarmanın onun gibi parlamaya çalışan gençler arasında çok görüldüğünü bilmiyordu. Bu zevki ilk olarak kendisinin tattığını düşünüyor ve buluşundan hoşlanıyordu. O gece prensle prenses arasında geçen konuşmayı duymuş olsa, kendini ailenin yerine koyabilse ve onunla evlenmeyince Kitty'nin mutsuz olacağını anlayabilseydi çok şaşırır, buna inanmazdı. Büyük bir zevk duymasına neden olan durumun genellikle can sıkıcı sonuçlar yaratabileceğini ve genç kızın bu yüzden çok üzülebileceğini düşünemiyordu. Ayrıca da evlenmeyi düşünmüyordu pek. Evlilik ona hiç de olabilecek bir şey gibi görünmüyordu. Hem evlilik yaşamından hoşlanmıyor hem de içinde yaşadığı bekarlar dünyasına göre ona garip, tatsız, her şeyin ötesinde gülünç gelen kocalık rolünden tiksiniyordu. Ronski, Kitty'nin annesiyle babasının birbirlerine söyledikleri sözlerden kuşku duymamış olsa bile o gece Şçerbatskilerden çıkarken genç kızla arasında manevi, gizemli bağın bir karara vardıracak kadar pekiştiğini seziyordu. Ama ne yapması gerekiyordu, bunu bilmiyordu işte. İşin çekici yanı da bu, diye düşünüyordu giderken. Bu salondan çıkarken her zamanki gibi biraz da sigara içmesinden kaynaklanan bir saflık, tazelik izlenimi, biraz kapıldığı sevgiye ilişkin yeni bir acıma duygusundan kaynaklanan bir izlenimle ayrılıyordu. İşin hoş yanı da tek söz bile etmeden bakışların ve ses tonlarının anlaşılmayan konuşmasıyla anlaşıyor olmamızdır. Bugün eskiye göre daha açık olarak beni sevdiğini söyledi bana. Hem de nasıl bir tatlılıkla, sadelikle ve nasıl bir güvenle. İyi yürekli olduğumu, içinde pek çok iyilik bulunduğunu hissediyorum. Çok derken o sevdalı gözleri ne kadar da güzeldi. Peki ama ne? Hiçbir şey. Bu benim için de, onun için de hoş bir şey. Gidebileceği yerleri aklına getirerek geceyi nerede tamamlayabileceğini düşündüm. Kulübe mi? Bezik partisine mi? Igratoğlu'la şampanya içmeye mi? Hayır, gitmeyeceğim. Chateau de Oleroy mi? Orada Oblonski ile karşılaşırım. Şarkı ve kankan dansları mı? Hayır, canım sıkıyor. İşte bu yüzden Şerbatskilere gitmekten hoşlanıyorum. Orada çok üstün biri oluyorum. Evime döneceğim. Doğruca Dusso'daki odasına gitti. Yemek ısmarladı kendine. Soyunduktan sonra başını yastığa koyar koymaz derin bir uykuya daldı. 17. Ronski ertesi sabah saat 11'de annesini beklemek için St. Petersburg garına gitti. Büyük merdivenin basamaklarında ilk rastladığı kişi Oblonski oldu. Oblonski aynı trenle gelen kız kardeşini bekliyordu. "Günaydın Ekselans!" diye bağırdı Oblonski. "Kimi karşılamaya geldin?" Ronski, Oblonski ile karşılaşan herkes gibi gülümseyerek "Annemi!" diye yanıt verdi. "Bugün gelecekti." El sıkıştıktan sonra merdiveni birlikte çıktılar. "Saat 2'ye dek seni bekledim. Çerbatskilerden çıkınca nereye gittin?" "Evime," dedi Vronski. "Doğruyu söylemek gerekirse geceki davetten sonra kendimi öyle iyi hissediyorum ki canım başka yere gitmek istemedi." Stepan Arkadievich bir gün önce Levin'e belirttiği gibi cins atlar damgalarından, aşıklar da bakışlarından belli olur dedi. Vronski karşı çıkmaya yanaşmadan gülümsedi yalnızca. Ama hemen konuşma konusunu değiştirerek sordu. "Ya sen kimi bekliyorsun?" Ben mi? Güzel bir kadını, dedi Oblonski. Ya öyle mi? Kötü düşünen rezil olsun. Kız kardeşim anlayın. Ya Bayan Karenina'yı demek. Onu tanıyorsun sanırım. Tanıdığımı sanıyorum. Daha doğrusu tanımıyorum. Aslında anımsamıyorum, dedi Ronski. Karenina adı ona belli belirsiz can sıkıcı ve gösterişçi bir şeyler anımsatıyordu. Ama ünlü eniştemi Alexey Aleksandrovich'i tanırsın elbet. Onu herkes tanır. Yani ününden tanıyorum ben de. Yüce bilgin biri olduğunu biliyorum. Bilirsin, benim ilgi alanım değildir bu, dedi Ronski. Evet, o çok seçkin biridir. Biraz pısırıktır ama iyi bir adamdır. Neyse, daha iyi ya, dedi Ronski gülerek. Annesinin yarı yarı yaşlı uşağını görünce ona döndü. Ya demek buradasın, dedi. Son günlerde Stepan Arkadievich'in özel çekiciliğine karşı her zaman duyarlı olan Ronski, kafasında onu Kitty ile özdeşleştirdiği için ona karşı daha bir yakınlık duyuyordu. Ünlü kadın şarkıcı için pazar günü bir yemek veriyoruz, dedi gülerek Stepan'ın koluna girdi. Bu yemeğe katılacağım elbette. Baksana, dün gece dostum Levin'le tanıştın mı? Evet, ama çok erken gitti. Yiğit biri öyle değil mi, diye üsteledi Oblonski. Bilmem, dedi Ronski. Neden acaba bütün Moskovalıların, tanıdıklarım dışında elbette, kestirip atan tavırları var. Hep horozlanıyor ve sanki size ders vermek istermiş gibi öfkeleniyorlar. Evet, böyleleri vardır gerçekten de, diye onayladı Stepan Arkadievich neşeyle gülerek. Neyse, trenin gelmesi yakın mı, diye sordu Oblonski bir görevliye. Az önce son istasyondan ayrıldı. Trenin yaklaşmakta olduğu gardaki hazırlıkların artmasından anlaşılıyordu. Postacılar gidip geliyor, jandarmalar ve memurlar ortaya çıkıyordu. Yolcu beklemeye gelenlerin sayısı artıyordu. Buzlu sis arasında kısa kürklü, yumuşak çizmeli işçilerin hatlardan geçtikleri görülüyordu. Sonunda uzaktan lokomotifin gürültüsü, ağır kütlenin kurakları sağır eden sarsıntısı duyuldu. Levin'in Kitty'ye karşı olan duygularını Vronsky'ye anlatmaya can atan Stepan Arkadievich, "Hayır," diye söze başladı. "Dostum Levin'i gerektiği gibi değerlendirmiyorsun. Çok sinirli, kimi zaman da tatsız bir oğlandır ama aslında sevimlidir. Çok dürüst, çok içtendir. Altın gibi bir yüreği vardır. Ama dün özel nedenleri vardı," diye sürdürdü kibarca gülümseyerek. Bir gün önce Levin'e karşı duyduğu acımayı tümüyle unutmuştu. Şimdi aynı duyguyu Ronski'ye karşı besliyordu. Özellikle mutlu ya da mutsuz olması için nedenleri vardı. Ronski durup açıkça sordu. "Ne demek istiyorsun sen? Belki de dün baldızına evlenme önerisinde bulunmuştur, öyle değil mi?" "Belki," dedi Stepan Arkadievich. "İçimde böyle bir önsezi var. Evet, erkenden gitmişse ve özellikle canını sıkkınsa bu yüzdendir. Çok uzun zamandan beri aşık. Ona çok yüreğim yanıyor." "Gerçekten. Sanırım Kitty onu yağlı bir kısmet olarak görüyordur," dedi Ronski göğsünü şişirerek. Yeniden yürümeye başladı. "Ama yine de Levin'i tanımıyorum," diyerek ekledi. "Saçma bir durum. Bu yüzden çoğumuz Clara'lara gitmeyi yeğliyoruz. Onların yanındayken başarısızlık paranın suyunu çekmesine bağlıdır ve insanın onuru tehlikeye girmez. Ah, işte tren geldi." Gerçekten de uzaktan lokomotifin düdüğü işitiliyordu. Birkaç dakika sonra peron sarsılıyor, soğuktan ağırlaşan buharı önü sıra kovalayan makine kocaman tekerleğinin hareket kolunu kıvırarak ağır ağır ilerliyordu. O sırada küplere bürünmüş, her yanı buzla örtülü olan makine sigarı selamlıyordu. Kömür vagonunun ardından içinde bir köpek uluyan yük vagonu peronu sarsarak ve gitgide yavaşlayarak geliyordu. Onun ardından sabırsız yolcular peş peşe inmeye başladılar. Doğrulup çevreye ciddi ciddi bakan bir muhafız alayı subayı, elinde bir çanta, neşeyle gülümseyen kısa boylu aceleci bir satıcı, sırtında heybeyle bir köylü. Oblonski'nin yanında duran Ronski, vagonları gözden geçiriyor, çıkanlara bakıyor, annesini büsbütün unutuyordu. Kitty hakkında az önce öğrendiği şey onu coşturuyor, neşelendiriyordu. Farkında olmadan göğsünü şişiriyordu. Gözleri parlıyor, kendini zafer kazanmış hissediyordu. Kibar kondüktör Ronski'ye yaklaşarak, "Kontes Ronski bu kompartmanda," dedi. Bu sözler genç adamı uyandırıp geliş nedenini anımsattı. Aslında annesine saygı duymuyordu. Farkında olmasa bile onu sevmiyordu Ronski. Bununla birlikte çevresinin geleneklerine ve aldığı eğitime göre onun sözünü dinlememezlik edemez, saygısız davranamazdı. İçinden sevmese ve saygı duymasa da dışa karşı yaşlı kadına saygılı davranıyordu. 18. Ronski konduktörün ardından vagona dek gitti. Özel bölmenin kapısında durup inmekte olan bir bayana yol verdi. Ronski, soylular dünyasından bir erkeğin özel koku alma yetisiyle ilk bakışta bu kadının sosyeteden olduğunu anladı. Özür dileyerek vagona girdi ama kadına son bir kez daha bakma gereğini duydu. Bunu kadının güzelliği, kibarlığı ya da kişiliğinden yayılan gizemli inceliği yüzünden değil de önünden geçtiği sırada güzel yüzünde gördüğü tatlı ve taze anlam yüzünden yapmıştı. Aynı anda kadın da başını çevirmişti. Parlak gri renkte olan sık kirpikleri yüzünden siyahmış gibi görünen gözleri sanki tanıyormuş gibi bir an Ronski'nin yüzünde dostça ve dikkatle durdu, sonra sanki birini arıyormuşçasına kalabalığa dikildi. Vronski bir an süren bu bakışta genç kadının yüzünde ve parlak gözlerinde beliren ölçülü canlılığı ve kırmızı dudaklarında kayıp gelen belli belirsiz gülümsemeyi fark etti. Bütün varlığı elinde olmadan bakışlarının pırıltısı, gülümsemesinin neşesi içinden taşıyormuş gibiydi sanki. Kadının bakışlarındaki coşkuyu hafifletmek istedi ama bakışları bilinçsizce belirsiz bir gülümsemenin derinliklerinden parlıyordu hala. Vronski annesinin bulunduğu kompartmana girdi. Ufak tefek, zayıf, kara gözlü, saçları kıvırtmaçlı olan kadın oğluna bakarken gözlerini kırpıştırıyor, ince dudaklarını süzüyordu. Koltuğundan kalktı, hizmetçisine küçük bir çanta verdikten sonra kuru küçük elini oğluna uzattı. Vronski'nin başını ellerinin arasına alıp yüzünü öptü. Telgrafımı aldın mı? İyi misin? Tanrı'ya şükür. Yolculuğunuz iyi geçti mi? Sağlığınız iyi mi? Diye sordu oğlu yanına oturarak. Elinde olmadan kapının yanında konuşmakta olan kadının sesini dinliyordu. Bunun basamakta karşılaştığı kadının sesi olduğunu biliyordu. Hayır, sizinle aynı düşüncede değilim, diyordu kadın. Petersburglu görüş biçimidir bu bayan. Hayır, Petersburglu değil, yalnızca bir kadın görüşüdür. Neyse, izin verin de elinizi öpeyim. Hoşça kalın İvan Petrovic. Lütfen bakın kardeşim gelmiş mi? Gelmişse onu bana yollayın, dedi kapının yanındaki kadın. Sonra özel bölmeye döndü. Kontes Vronski kadına dönerek kardeşinizi buldunuz mu diye sordu. Vronski o zaman bu kadının Bayan Karinina olduğunu anladı. Ayağa kalkarak kardeşiniz burada dedi. Özür dilerim sizi tanıyamadım. Aslında öyle pek fazla sık karşılaşma fırsatı bulamadık. Bu yüzden de beni tanımazsınız elbet dedi Vronski kadını selamlayarak. Yo sizi tanıdım. Anneniz hanımefendiyle bütün yolculuk boyunca hep sizden söz ettik dedi. Olanca canlılığıyla gülümseyerek. Kardeşim hala görünmüyor. Onu çağırsana Alexi dedi yaşlı kontes. Vronski perona atlayıp seslendi. Oblonski buraya gel. Ama Bayan Karinina kardeşini beklemedi. Onu görür görmez kararlı ve hızlı adımlarla vagondan çıktı. Vronski'yi etkileyen kararlı ve kibar bir hareketle Stepa'nın boynunu sol eliyle tutarak kendine çekti ve olanca içtenliğiyle öptü. Vronski kadından bakışlarını ayıramıyordu. Nedenini bilmeden gülümsüyordu delikanlı. Ama annesinin kendisini beklediğini anımsayınca vagona çıktı yeniden. Güzel değil mi dedi kontes. Kocası onu yanıma oturttu. Ben de çok sevindim buna. Hep gevezelik ettik. Peki sende ne var ne yok? Balayında gibi yaşadığınızı söylüyorlar. Çok iyi dostum, çok iyi. Neyi anıştırmak istediğinizi anlamıyorum anne dedi soğuk bir tavırla. Gidelim mi? Bayan Karinina kontesle vedalaşmak için yeniden vagona girdi. Neyse kontes, siz oğlunuzu, ben de kardeşimi bulduk sonunda dedi neşeyle. Zaten öykü dağarcığım da tükenmişti. Size anlatacak bir şeyim kalmadı artık. Kontes elini tutarak, hadi canım sizinle hiç sıkılmadan dünya turuna çıkarım dedi. Siz insanın hoşça vakit geçirdiği sevimli kadınlardan birisiniz. Hem rica ederim oğlunuzu fazla düşünmeyin. Ara sıra böyle ayrılıklar gerek insana. Bayan Karenina ayakta dimdik duruyor, gözlerinin içi gülüyordu. Anna Arkadyevna'nın 8 yaşında bir yumurcağı var diye açıkladı kontes oğluna. Ondan ilk kez ayrılıyormuş da ondan ayrıldığı için durmadan kızıyor kendini. Evet, kontesle ben durmadan oğullarımızdan söz ettik birbirimize dedi Anna Karenina. Yüzü yine sevgi dolu bir gülümsemeyle aydınlandı. Vronski bu cilve yarışına benden söz edildiğini duymak sizi sıkmış olmalı diye hemen taş attı. Ama Bayan Karenina konuşmayı böyle sürdürmek istemiyordu. Yaşlı kontese size çok teşekkür ederim dedi. Dün bütün günün nasıl geçtiğini anlamadım bile. Hoşçakalın kontes. Hoşçakal sevgili dostum dedi kontes. Güzel yüzünüzü öpmeme izin verin. Yaşlı bir kadın gibi sizi ne kadar sevdiğimi de söylememe izin verin. Bu cümle ne kadar sıradan olsa da Bayan Karenina inanmış ve sevinmiş göründü. Kızardı, biraz eğildi, yüzünü yaşlı kontesin dudaklarına doğru uzattı. Yeniden doğruldu, gülümseyen yüzü ve dudaklarıyla Vronski'ye elini uzattı. Vronski bu küçük eli sıktı, özel bir ayrıcalıkmış gibi uzatılan bu güçlü bilek onu çok memnun etmişti. Anna hemen çıktı, yürüyüşündeki hafiflik bütün kişiliğiyle garip bir zıtlık oluşturuyordu. Çok güzel dedi kontes. Vronski de böyle düşünüyordu. Gözden yitinceye dek kadının güzel bedenini bakışlarıyla izledi. Genç adamın yüzündeki gülümseme birden silindi. Kapıdan Bayan Karenina'nın kardeşine yaklaştığını, elini elinin üzerine koyarak heyecanla konuştuğunu görmüştü. Konuşma Vronski'nin hiç bilmediği bir konuyla ilgiliydi kuşkusuz. Bundan büyük bir öfke duydu. Evet anne sağlığınız çok iyi mi? Diye yine annesine dönerek. Her şey çok iyi. Alexander çok sevimli. Marie çok güzel. Çok ilginç oldu. Kontes yine aklını meşgul eden konuya döndü. Petersburg'a geliş nedeni olan torununun vaftizi, büyük oğlunun imparatorun yanındaki özel saygınlığı. Kapıdan bakan Vronski, Lavrenti geliyor dedi. Şimdi gitmemizi ister misin? Kontesle yolculuk yapan yaşlı uşak bir arabayla gelerek her şeyin hazır olduğunu bildirdi. Yaşlı kadın gitmek üzere kalktı. Hadi kalabalık seyrelmiş artık dedi Vronski. Oda hizmetçisi çantayla küçük köpeği aldı, uşakla bir hamal öteki sandıkları yüklendi. Vronski kolunu annesine uzattı. Ama vagondan çıktıkları sırada yüzleri korkulu birkaç adam birden koşarak önlerinden geçti. arkalarından çarpıcı renkli bir şapka giymiş olan Garşef'i de koştu. Olağanüstü bir olay olduğu belliydi. Yolcular da koşuyorlardı. Ne var, kim atmış kendini? Ezilmiş mi diye bağırılıyordu kalabalık içinde. Kız kardeşinin kolundan tutan Stepan Arkadyeviç de dehşetle kapılarak dönmüştü. Yığılmış halkta korunmak için vagonun girişinde durdular. Kadınlar vagona girdi. Vonski de Stepan ne olduğunu anlamak için kalabalığı izlediler. Sarhoş olduğundan ya da aşırı soğuk yüzünden iyice kürküne bürünmüş ekipten bir adam geri gelen trenin gürültüsünü duymamış ve ezilmişti. Bayanlar Ronski ve Oblonski dönmeden önce uşaktan bazı ayrıntıları öğrenmişlerdi. Oblonski ile Ronski ezilmiş cesedi görmüşlerdi. Bu yüzden Oblonski alt üst olmuştu. Yüzü kasılmıştı ve ağlamaya hazır görünüyordu. Ah, ah ne korkunç şey. Ah anne bir görseydin, ah ne korkunç şey diyordu. Ronski susuyordu. Güzel yüzü ciddi ama hala sakindi. Ah bir görseydiniz kontes diye sürdürüyordu Stepan Arkadyeviç. O zavallının karısı da oradaydı. Görünüşü öyle korkunç ki cesedin üzerine atıldı. Zavallıcık tek başına kalabalık bir aileyi besliyormuş gibiydi. Ah ne felaket. Kadın için bir şey yapılamaz mı dedi Karenina heyecanla. Ronski ona baktı. Hemen vagondan çıktı. Az sonra dönerim anne diye seslendi kapıyı dönerken. Birkaç dakika sonra döndüğünde Stepan Arkadyeviç kontese yeni şarkıcıdan söz ediyordu. Yaşlı kadınsa oğlunu bekleyerek kapıya bakıyordu durmadan. Şimdi gidelim artık dedi Ronski girerken. Birlikte dışarı çıktılar. Ronski annesiyle birlikte önden yürüyor, ardından Bayan Karenina ile ağabeyi geliyordu. Ronski'nin arabasının yakınında istasyon şefi yanlarına geldi. Şef yardımcısına 200 ruble bırakmışsınız. Bunun kime verileceğini belirtin lütfen. Dul kadına elbette dedi Ronski omuzlarını silkerek. Bana bunu sormanıza şaşırdım. Oblonski arkasından bağırdı. Bu parayı verdiniz mi? Sonra kız kardeşinin elini sıkarak ekledi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi yürekli bir oğlan değil mi? Hoşça kalın kontes. Kız kardeşiyle birlikte durup oda hizmetçisini aradılar. Çıktıklarında Ronski'nin arabası çoktan gitmişti. Yolcular az önceki kazadan söz ederek dışarı çıkıyorlardı. Önlerinden geçen bir beyefendi, korkunç bir ölüm bu diyordu. Sanki ikiye biçilmiş bir adam. Bunun en güzel ölüm biçimi olduğunu sanıyorum. Ani ölüm diye belirtiyordu öteki. Neden daha sıkı önlem almıyorlar sanki diyordu üçüncüsü. Bayan Karenina arabaya oturdu. Stepan Arkadyeviç kız kardeşinin dudaklarının titrediğini, gözyaşlarını zorla tuttuğunu hayretle gördü. 100 metre kadar gittikten sonra neyin var Anna diye sordu. İçimde kötü bir ön sezi var diye yanıt verdi Anna. Ne saçmalık. İşte buradasın. Önemli olan da bu. Sana ne kadar bel bağladığıma inanamazsın. Ronski'yi epeydir mi tanıyorsun diye sordu. Evet biliyorsun onun Kitty ile evleneceğini umuyoruz. Ya dedi Anna yavaşça. Neyse şimdi senden söz edelim diye ekledi önemli bir düşünceyi aklından çıkarmak istercesine başını sallayarak. Senin işlerinden söz edelim. Mektubunu aldım. Hemen gidelim. Evet bütün umudum sende dedi Stepan Arkadyeviç. Öyleyse bana her şeyi anlat. Stepan bütün olanları anlatmaya başladı. Eve gelince Oblonski'yi kız kardeşini aşağı indirdi. İçini çekerek elini sıktıktan sonra bürosuna gitti. 19. Anna kapıyı çaldığında Dolly sarı saçlarıyla şimdiden babasına benzeyen tombul bir bebekle küçük salonda oturuyordu. Oğluna Fransızca dersi veriyordu. Çocuk ceketinin neredeyse kopmak üzere olan düğmesini parmaklarıyla çekiştiriyor, koparmaya çalışıyordu. Annesi pek çok kez elini itmişti ama tombul parmakları her zaman düğmeyi yine yakalıyordu. Sonunda anne düğmeyi koparıp cebine koydu. Elin rahat dursun artık Grishka dedi. Yeniden işini işlemeye koyuldu. Sıkıntılı anlarda eline aldığı uzun çaba gerektiren örtüyü ilmik atarak dişleri sayarak işliyordu sinirli sinirli. Bir gün önce kız kardeşinin gelişiyle hiç ilgilenmediğini kocasına söylemesine karşın ziyaretçiyi karşılamak için bütün hazırlıklarını yapmıştı ve şimdi de heyecanla bekliyordu onu. Dolly kendisini yiyip bitiren o üzüntüsüne kaptırmıştı kendini. Ama yine de görümcesi Anna'nın Rusya'nın en önemli kadınlarından biri ve Petersburg'un çok soylu kadını olduğunu anımsıyordu. Ayrıca da önceden bildirilen bu ziyaret kocasına söylediğinin tam tersine Dolly'yi çok ilgilendiriyordu. Ne de olsa Anna'nın hiç suçu yok. Onun iyiliğinden başka bir şeyini söyleyemem. Ayrıca da bana karşı her zaman yumuşak ve sevecen davrandı diyordu kendi kendine. Dolly'nin edindiği izleninden anladığı kadarıyla Petersburg'da Karenin'lerin iç yüzünden pek hoşlanmamıştı. Onların aile yaşamında yapay bir şeyler vardı. Onu neden kabul etmeyecekmişim ki yeter ki bana öğüt vermeye kalkışmasın. Hristiyan dininin gerektirdiği bütün avuntuları, bağışlamayla ilgili bütün buyrukları binlerce kez düşündüm ama tümü de boş. Dolly şu son günlerde çocuklarıyla tek başına kalmıştı. Acısından kimseye söz edemiyordu ama yine de çok üzüntülü olduğundan başka bir konu hakkında konuşamıyordu. Anna'ya şu ya da bu şekilde her şeyi anlatacağını biliyordu. Bir yandan ona anlatacağını sevinirken öte yandan da tam tersine kendisini küçülten bu durumu görümcesine açmak, bazı beylik öğütler ve avutucu sözler dinlemek canını sıkıyordu. Saatine sık sık bakanların başına çoğunlukla geldiği gibi dakikaları sayarken Anna'nın geliş saatini de unutmuş ve kapının çalındığını duymamıştı. Bir giysi hışırtısıyla hafif ayak sesleri duyunca arkasına döndü. Asık yüzünde elinde olmadan sevinçten çok şaşkın bir anlam belirdi. Kalkarak görümcesini kucakladı. ''Nasıl? Geldin demek. Seni gördüğüme çok memnunum Dolly.'' ''Ben de memnunum.'' dedi Dolly gülümseyerek. Anna'nın yüzünden felaket haberini bilip bilmediğini anlamaya çalışıyordu. ''Biliyor olmalı.'' diye düşündü. ''Gelsene seni odana götüreyim.'' dedi. Açıklamayı olabildiğince ertelemek istiyordu. Anna bakışlarını Dolly'den ayırmadan küçük oğlanı kucakladı. ''Grisha bu. Tanrım ne kadar da büyümüş.'' dedi. Sonra kızararak durdu. ''İzin ver de burada kalayım.'' dedi. Şalını, kara kıvırcık saçlarına takılan şapkasını çıkardı, başını sallayarak saçlarını dağıttı. ''Sen de mutluluk ve sağlıktan pırıl pırıl yanıyorsun.'' dedi Dolly imrenerek. ''Ben mi? Öyle ya.'' dedi. ''Anna, Tanrım.'' Anna o anda koşarak gelen küçük kızı kucaklayıp öptü. ''Tanya, benim Seryoja ile aynı yaşta.'' dedi. ''Ne sevimli kız, çok tatlı. Bana hepsini göstersene.'' Anna onların yalnızca adlarını, yaşlarını değil, kişiliklerini, geçirdikleri hastalıkları da anımsıyordu. Dolly çok duygulandı bundan. ''Neyse biz yanlarına gidelim.'' dedi. ''Ne yazık ki Vasya şu anda uyuyor.'' Bütün çocukları gördükten sonra kahve içmek için birlikte salona geçtiler. Anna tepsiyi ileri sürdü, sonra kıyıya itti. ''Dolly, o bana anlattı.'' dedi. Dolly, Anna'ya soğuk bir tavırla baktı. Avutucu yapay sevgi sözleri söylemesini umuyordu. Ama Anna böyle şey söylemedi. ''Dolly canım.'' dedi. ''Ne ondan yana olup araya girmek ne de seni avutmak istiyorum. Bence olanaksız bu. Zavallı yavrum, sana yalnızca acıyorum, bütün yüreğimle acıyorum.'' Parlak gözlerinin sık kirpikleri arasında gözyaşları parladı. Dolly'e yaklaştı, elini tuttu. Dolly elini tutmasına ses çıkarmadı ama yüzü hala kayıtsızdı. ''Evet, beni kimse avutamaz.'' dedi. ''Bu olanlardan sonra benim için her şey sona erdi. Her şey sona erdi.'' Yüzündeki anlam hemen yumuşadı. Anna Dolly'nin kuru ve zayıf elini kaldırıp öptü. ''Ama Dolly ne yapalım?'' dedi. ''Bu korkunç durumda izlenecek en iyi yol hangisi acaba? Bunu düşünmemiz gerekir.'' ''Her şey sona erdi. Hepsi bu kadar işte.'' dedi Dolly. ''Ama anlarsın ya, işin en kötü yanı da onu bırakmak istemeyişim. Çocuklar yüzünden. Ona bağlıyım ayrıca. Onsuz yaşamak olanaksız görünüyor bana. Onu görmek bana acı veriyor.'' ''Dolly canım, o bana her şeyi anlattı. Ama olanları senden duymak istiyorum. Bana her şeyi anlat lütfen.'' Dolly ona soran bakışlarla baktı. Anna'nın yüzünden çok heyecanlı olduğu, içten bir sevgi duyduğu belliydi. Dolly birden ''Peki.'' dedi. ''Ama bütün olanları başından anlatacağım. Nasıl evlendiğimi biliyorsun. Annemin bana verdiği eğitim yüzünden yalnız saf değil aptaldım da. Hiçbir şey bilmiyordum. Kocaların karılarına bekarlık yaşamlarını anlattıkları söylenir. Bununla birlikte Stiva, Stepan Arkadievich hiçbir şey anlatmadı bana. İster inan ister inanma ama şu ana dek onun tanıdığı tek kadın olduğuma inanıyordum. Bu hayalle tam 8 yıl yaşadım. Düşün bir kez. Kocamın bana bağlılığından hiç kuşku duymadığım gibi bunun ona haksız olduğuna inanıyordum. İşte ben böyle düşünürken böyle bir namussuzluğun, böyle bir alçaklığın birden ortaya çıkıvermesinin yarattığı etkiyi anlamaya çalış. Beni anlıyor musun? Mutluluğundan iyice eminken birden diye sürdürdü Dolly hıçkırıklarını tutmaya çalışarak. Bir mektup alıyorsun. Onun metresinin mektubunu. Dadı'ya yazdığı mektubu. Hayır çok korkunç bir şey bu. Hemen mendilini çıkarıp yüzünü örttü. Biraz sustuktan sonra bir coşku anı olsa neyse diye sürdürdü. Ama şu soğukkanlı kurnaz kadınla beni aldatması hem de kiminle? Çok korkunç. Kocam onunla. Çok korkunç bir şey. Anlayamazsın bunu. Yo anlıyorum. Anlıyorum sevgili Dolly dedi Anna heyecanla elini sıkarak. Durumumun korkunçluğunu anlıyor mu sanıyorsun diye sürdürdü Dolly. Kesinlikle hayır. O mutlu memnun. Yo hayır diye sözünü kesti Anna. O da acınacak durumda. Çektiği vicdan azabı yüzünden mahvolmuş durumda. Pişman olabilir mi acaba dedi Dolly görümcesinin yüzüne dikkatle bakarak. Evet onu tanırım. Acımadan yüzüne bakamıyordum. Gururlu ama iyidir o. Şimdi ise öyle alçak gönüllü ki bana en çok dokunan şey iki şeyin onun canını sıkması. Çocukları karşısında duyduğu utanç, dünyada en çok sevdiği seni üzmekten ve kırmaktan kaynaklanan acısı dedi hemen karşı çıkmak isteyen Dolly'ye engel olarak. Hayır hayır beni hiç bağışlamaz o diyor durmadan. Dolly görümcesinin sözlerini dinlerken düşünceli düşünceli uzaklara bakıyordu. Evet durumumun çok korkunç olduğunu anlıyorum. Böyle bir felaketin tek nedeni olduğunu anlayan suçlunun durumu masumdan daha berbattır. Ama onu nasıl bağışlarım? Ötekinden sonra nasıl onun yine karısı olurum? Onunla yaşamak benim için işkence olacak artık. Çünkü ben ona duyduğum aşkı seviyorum. Konuşması hıçkırıklarla kesildi. Ama sanki özellikle yapıyormuş gibi duygulanınca hemen sıkıntılarından söz etmeye başlıyordu. O kadın genç ve güzel diye sürdürdü. Anlıyor musun Anna? Benim gençliğim, güzelliğimi kim aldı? O ve çocukları. Kendimi ona verdim. Onun yüzünden harap ettim. Şimdi ise onun daha genç, daha güzel bir varlığa sahip olması çok hoş geliyor. Aralarında benden söz ediyorlardır. Ya da en kötüsü susuyorlardır. Anlıyorsun ya. Gözleri yine kinle parladı. Bu durumdan sonra benimle konuşursa ona inanır mıyım sanki? Hiçbir zaman. Hayır, artık her şey bitti. Acıların, üzüntülerin ödülü, avuntusu olan her şey bitti. Ona inanır mısın? Az önce Grisha'ya ders veriyordum. Eskiden bundan büyük bir zevk alırdım ama şimdi acı veriyor bana. Kendimi neden üzeyim? Neden çalışayım? Çocuk sahibi olmak neye yarar? Korkunç bir şey. Duygularım değişti birden. İçimde aşk ve sevgi yerine ona karşı yalnızca kin ve öfke var. Onu öldürürüm ve... İkinci kaset, birinci yüzün sonu.